Ayrım 47.
Sayfa 1023. Barikata geri dönmek telaşıyla onu yerine vermekten çok başından atmıştı. Onu gelişi güzel, yüzünü bile fark etmediği bir yabancıya vermiş olduğunu kendi kendine açıkça söylemek zorundaydı. Bu adamın başı açık olduğu bir gerçekti ama yeterli değildi bu. Bu konuda Gavroş da kendi kendini azarlıyor, Marius'un da azarlamasından korkuyordu. Bu işten sıyrılmak için en tabii çareye başvurdu, fena halde yalan söyledi. Mektubu kapıcıya teslim ettim yurttaş. Hanım daha uyanmamıştı, uyanınca mektubu alacak. Bu mektubu yollarken Marius'un iki amacı vardı. Cosette'le vedalaşmak, Gavroş'u kurtarmak. İstediğinin yarısıyla yetinmek zorunda kaldı. Sonra bir gönderdiği mektubu düşündü, bir de Bay Fauchelevent'in barikatta bulunuşunu düşündü. İkisi arasındaki bağlantı aklına takılıverdi. Bay Fauchelevent'i Gavroş'a gösterdi. ''Bu adamı tanıyor musun?'' ''Hayır'' dedi Gavroş. Gerçekten de az önce hatırlattığımız gibi Jean Valjean'ı ancak gece karanlığında görmüştü. Marius'un zihninde beliren o bulanık kötü ihtimaller dağıldı. Bay Fauchelevent'in kanaatlerini biliyor muyduk ki? Belki de cumhuriyetçiydi. Böylece bu çarpışmada bulunması pek olağandı. Bu arada Gavroş tüfeğim diye bağırarak barikatın öbür ucuna gitmişti bile. Courfeyrac ona tüfeğini geri verdirdi. Gavroş arkadaşlara, onlara arkadaş diyordu, barikatın sarılmış olduğunu bildirdi. Gelmekte çok zorluk çekmişti. Bir tabur silahlarını Petit Truanderie sokağına çatmış, Sin sokağını gözetliyordu. Öbür yanda şehir askerleri Preşör sokağını işgal etmişti. Tam karşıda ise ordunun bütün kuvvetleri bulunuyordu. Gavroş bu açıklamayı yaptıktan sonra bunlara güzel bir ders vermenizi istiyorum dedi. Bu sırada Enjolras mazgalından ayrılmamış, kulak kabartarak ortalığı gözetliyordu. Saldıranlar güllenin yarattığı etkiden pek memnun kalmadıkları için bir daha ateş etmemişlerdi. Savaş durumundaki bir piyade bölüğü gelip topun arkasında sokağın ucunu tutmuştu. Askerler sokağın taşlarını söküyorlar, bu taşlarla orada alçak bir duvar yapıyorlardı. Tam barikatın karşısında ancak iki karış yüksekliğinde bir tabya siper koltuğuydu bu. Duvarın sol köşesinde de Saint-Denis sokağında toplanmış olan bir banliyö taburunun ilk safları görülüyordu. Enjolras gözetleme yerinde misket kutularının sandıklardan çekilirken meydana gelen özel sesini duyar gibi oldu. Topçu birliğinin komutanının hedef noktasını değiştirdiğini, topun ağzını hafifçe sola doğru eğdiğini gördü. Sonra topçular topu doldurmaya başladılar. Komutan fitil sırığını kendisi yakaladı, topun falya deliğine yaklaştırdı. Enjolras, başınızı eğin, duvara sokulun. Hepiniz barikat boyunca diz çökün diye bağırdı. İsyancılar meyhanenin önünde dağınık duruyorlardı. Gavroş gelince savaş mevkilerinden ayrılmışlardı. Şimdi karmakarışık barikata doğru koştular ama Enjolras'ın emri yerine getirilemeden top bir misket atışının korkunç gürültüsüyle patladı. Bu gerçekten de bir misket ateşiydi. Top ateşi istihkamın çatlağına doğru yöneltilmiş, orada duvarın üzerinden sekmişti. Bu korkunç sekme sonucu iki ölü, üç de yaralı vardı. Bu böyle giderse barikatın korunması imkansızlaşacaktı. Misket ateşi içeri giriyordu. Bir şaşkınlık, korku uğultusu oldu. Enjolras, hiç olmazsa ikinci ateşi önleyelim dedi. Karabinasını eğdi. O sırada topun kuyruğunun üzerine eğilmiş, nişan noktasını düzeltip kesin olarak tespit etmekte olan topçu komutanına nişan aldı. Komutan gencecik, sarışın, yüzü pek tatlı, yakışıklı bir topçu çavuşuydu. Korkunçluğunu geliştire geliştire ileride savaşa son verdirecek olan bu tarihi silaha pek yakışan, akıllı bir görünüşü vardı. Konfer, Enjolras'ın yanında ayakta durmuş bu delikanlıya dikkatle bakıyordu. ''Aman ne yazık'' dedi. ''Bu birbirini öldürmeler ne iğrenç şeyler. Hadi bakalım, dünyada hiç kral kalmayınca savaş da kalmaz. Enjolras, sen bu çavuşa nişan alıyorsun, ona bakmıyorsun. Düşün ki pek sevimli bir delikanlı, gözü pek bir şey. Kafasının da işlediği belli. Topçu sınıfının bu delikanlıları çok bilgili insanlardır. Babası, anası, ailesi vardır besbelli. Belki sevgilisi de vardır. Çok çok 25 yaşında, senin kardeşin olabilirdi. Öyledir, dedi Anjolra. Konfer, evet diye devam etti. Aynı zamanda benim de kardeşim. Öyleyse öldürmeyelim onu. Anjolra, bırak beni, gereken yapılmalı, dedi. Heykeli andıran yanağından ağır ağır bir damla gözyaşı süzüldü. Aynı anda da karabinasının tetiğini çekti. Şimşek çaktı. Topçu kolları öne doğru uzanmış, havayı solunmak istermiş gibi başı yukarı kalkık, 2-3 defa bulunduğu yerde döndü, sonra topun üzerine yan düştü, kımıldamadan kaldı. Sırtının ortasından sel gibi kan akıyordu. Kurşun göğsünü bir yandan öbür yana delip geçmişti. Çavuş ölmüştü. Onu oradan alıp götürmek, yerine başkasını koymak gerekiyordu. Bu da birkaç dakika kazanılmasını sağlayacaktı. 9. 1796'daki mahkumiyeti etkilemiş olan şaşmaz tüfek ateşinin ve kaçak avcılıktaki o eski kabiliyetin kullanılması. Barikatın içinde görüşler çarpışıyordu. Top ateşi yeniden başlayacaktı. Bu misket ateşine bir çeyrek saat dayanamazlardı. Ne yapıp yapıp atışların hızını körletmeleri gerekti. Anjolra şu emri savurdu. Şuraya bir şilte koymalı. Konfer, şiltemiz yok, dedi. Üzerinde yaralılar yatıyor. Jean Valjean meyhanenin bir köşesinde, kenardaki binek taşının üzerinde tüfeği bacaklarının arasında oturuyordu. O ana kadar olup bitenlerin hiçbirine karışmamıştı. Çevresindeki savaşçıların, işte hiçbir işe yaramayan bir tüfek dediklerini sanki duymuyordu bile. Anjolras'ın verdiği emir üzerine ayağa kalktı. Hatırlanacağı gibi ayaklananların topluluğu, Şanvrüri sokağına geldiğinde yaşlı bir kadın atılacak kurşunları hesaba alarak penceresinin önüne şiltesini koymuştu. Bu tavan arası penceresi barikatın biraz dışında kalan 6 katlı bir evin damındaydı. Şilte yanlamasına konmuştu. Alttan çamaşır kurutmaya yarayan 2 direğe dayanmıştı. Üstten de uzaktan 2 sicime benzeyen tavan arası penceresinin pervazına çakılı çivilere bağlanmış 2 iple tutturulmuştu. Bu 2 ip gökyüzünde 2 tel saç gibi görünüyordu. Jean Valjean, biri bana 2 ateşli bir karabinayı ödünç verebilir mi acaba, dedi. Anjolra karabinasını daha yeni doldurmuştu, ona uzattı. Jean Valjean tavan arasına nişan aldı, ateş etti. Şiltenin 2 ipinden biri kopmuştu. Şilte şimdi ancak bir tek iple bağlı olarak sallanıyordu. Jean Valjean bir daha ateş etti. İkinci ip pencerenin camına hızla çarptı. Şilte 2 sırık arasından kaydı, sokağa düştü. Barikattakiler alkışladılar. Hep bir ağızdan işte bir şilte diye bağırdılar. Konfer, evet ama kim gidip getirecek onu, dedi. Gerçekten de şilte barikatın dışına, sarılanlarla saranlar arasına düşmüştü. Topçu çavuşunun ölümü birliği kızdırmış olduğundan askerler birkaç dakikadan beri yükselttikleri taş siperin arkasına yüzü koyun yatmışlar, hizmete hazır oluncaya kadar susan topun bu zorunlu sessizliğinin eksiğini kapamak için barikata karşı tüfek ateşi açmışlardı. İsyancılar bu ateşe cephanelerini boşuna harcamamak için karşılık vermiyorlardı. Tüfek ateşi barikatta kırılıyordu ama kurşun yağmuruna tutulan sokağın hali korkunçtu. Jean Valjean yarıktan çıktı, sokağa girdi, kurşun sağanağını geçti, şilteye gitti, yerden aldı, sırtına vurdu, barikata döndü. Şilteyi yarığa kendisi yerleştirdi, topçuların göremeyeceği şekilde koydu. Bu iş bittikten sonra misket atışını beklediler, çok gecikmedi. Top korkunç bir böğürtüyle domuz saçması yükünü kustu. Yalnız bu sefer sekme olmadı. Misket ateşini şilte durdurdu. Tasarlanan sonuç elde edilmişti. Barikat korunmuştu. Anjolra, Jean Valjean'a, "Cumhuriyet size teşekkür eder yurttaş," dedi. Bossuet hayranlıkla gülüyordu. "Bir şiltenin bu kadar güçlü olması ahlaka uygun değildir," diye haykırdı. "Bükülenin yıldırım yağdırana karşı zaferi. Ama ne olursa olsun topun etkisini yok eden şilte yaşasın." 10. Gün doğuşu. İşte tam o sırada Cosette uyanıyordu. Odası ince uzun, tertemiz, sır yuvası gibi bir yerdi. evin arka avlusuna açılan doğuya bakan geniş bir penceresi vardı. Paris'te olup bitenlerden Cosette'in hiç haberi yoktu. Bir gün önce orada değildi, Toussaint'in gürültü kopuyor galiba dediği zaman Cosette çoktan odasına çekilmişti. Birkaç saat uyumuştu ama iyi uyumuştu. Pek tatlı rüyalar görmüştü. Bu da belki küçücük yatağının bembeyaz olmasından ileri geliyordu. Rüyasında ışıklar içinde birisini görmüştü. Marius'tu bu. Gözlerinin içine giren güneşle uyandı. Bu da önce rüyanın devamıymış gibi geldi ona. Bu rüyadan çıkan ilk düşüncesi neşeliydi. Kendini tam bir güvenlik içinde görüyordu. Birkaç saat önce Jean Valjean'da olduğu gibi o da hiç de felaket istemeyen bir ruh hali içinde bulunuyordu. Niçin olduğunu bilmeden bütün gücüyle bir şeyler ummaya başladı. Sonra yüreğine bir sıkıntı geldi. Tam 3 gündür Marius'u görmemişti. Yalnız mektubunu almış olacağını, nerede bulunduğunu bildiğini düşünüyordu. Marius çok akıllıydı. Kendisine kadar gelmek için bir çare bulurdu. Hem de hiç şüphesiz o gün, hatta belki de o sabah gelecekti. Ortalık iyice aydınlanmıştı ama güneş ışığı pek yatık geliyordu. Vakit pek erken olsa gerekti. Gene de kalkmalıydı. Marius'u karşılamak için. Marius olmayınca yaşayamayacaktı. Demek ki bunu anlaması ona yeterdi artık. Marius gelecekti. Hiçbir itiraz kabul edemezdi. Marius'un geleceği muhakkaktı. 3 gün acı çekmiş olmak korkunç bir şeydi. Marius'un 3 gün görünmemesi Tanrı için korkunç bir şeydi bu. Şimdi artık yukarının bu acı şakası geçmiş bir kötü tecrübeydi. Marius gelecekti, iyi bir haber de getirecekti. İşte gençlik böyledir. Gözyaşlarını çabucak siler. Acıyı yersiz bulur, onu kabul etmez. Gençlik kendisinden başka bir şey olmayan bilinmezlik karşısında geleceğin gülümsemesidir. Mutlu olmak onun için pek olağan bir şeydir. Sanki soluk alışı umuttan yapılmıştır. Zaten Cosette, Marius'un o bir gün sürecek olan yokluğu hakkında neler söylediğini, kendisine nasıl bir açıklama yaptığını bir türlü hatırlayamıyordu. Yere düşen bir paranın nasıl bir ustalıkla koşup gizlendiğini, kendisini nasıl bir ince sanatla bulunmaz hale getirdiğini herkes bilir. Bize aynı oyunu oynayan düşünceler de vardır. Beynimizin bir köşesine büzülüp saklanırlar. Artık bitti, kaybolmuştur. Hafızanın onları ele geçirmesi imkansızdır. Cosette hatırasının gösterdiği bu faydasız çabaya öfkeleniyordu. Bunun kendisine hiç yakışmadığını, Marius'un söylediği sözleri unutmakla suçlu olduğunu düşünüyordu. Yataktan kalktı, ruhunun, vücudunun çifte temizliğini yerine getirdi. Duasını okudu, tuvaletini yaptı. Gerektiğinde okuyucu bir gerdek odasına sokulabilir ama bir genç kızın odasına asla. Ancak şiir buna cesaret edebilir. Nesir bunu hiçbir zaman yapmamalıdır. Daha açılmamış bir çiçeğin içidir bu. Karanlık içinde bir beyazlıktır. Güneş görmedikçe erkek gözünün de görmemesi gereken kapalı bir zambak çiçeğinin mahrem hücresidir. Tomurcuk halindeki kadın kutsaldır. Açılan şu masum yatak, kendi kendinden korkan şu tapılacak yarı çıplaklık, bir terliğin içine sığınan şu beyaz ayak, sanki ayna görmüş gibi karşısında örtünen şu göğüs, çatırdayan bir mobilya ya da yoldan geçen bir araba üzerine yukarı doğru kalkıp omzunu örtmek telaşına kapılan şu gecelik, bağlanan kordonlar, iliklenen düğmeler, sıkılan bağlar, o titremeler, soğuktan, utanmadan ileri gelen o küçük ürpertiler, bütün davranışlarındaki o tatlı ürkeklik, korkulacak hiçbir şey bulunmayan yerlerde adeta kanatlanan o kaygı, giyinme sırasında tan yerinin bulutları kadar sevimli olan arka arkaya değişik haller, bütün bunların anlatılması hiç yakışık almaz. Hatta onları belirtmek bile biraz aşırı gitmektir. İnsanın bakışları bir genç kızın yataktan kalkışı karşısında bir yıldızın doğuşundan da çok huşu duymalıdır. Erişmek imkanı saygı artışına dönmeli. Şeftalinin havı, eriğin incecik buğusu, kar tanesinin parlak billuru, kelebeğin incecik toz serpilmiş kanadı, temiz olduğunu bile bilmeyen bu iffet yanında pek kaba şeylerdir. Genç kız sadece bir hayal ışığıdır, daha bir heykel olmamıştır. Onun yatağı ülkünün karanlık kesiminde ilk gizlidir. Bakışın saygısız dokunuşu, bu belli belirsiz alacakaranlığı incitir. Burada seyretmek günaha girmektir. Biz de Cosette'in uyanışının bu tatlı küçük kargaşalığından hiçbir şeyi açıklamayacağız. Bir doğu masalının dediğine göre Tanrı gülü beyaz olarak yaratmıştı. Tam aralandığı sırada Adem peygamber ona baktığı için utandı, pembeleşti. Biz saygıya layık gördükleri için genç kızların, çiçeklerin karşısında şaşkınlığa uğrayan kimselerdeniz. Cosette çabucak giyindi, saçlarını taradı, düzeltti. Bu da o tarihte kadınların buklelerini, saç örgülerini küçük yastıklarla, borularla kabartıp, saçlarının içine tel çemberler koymadıklarından pek kolay, sade bir şeydi. Sonra pencereyi açtı, sokağın bir parçasını, bir evin köşesini, kaldırımın bir ucunu görmek, oradan Marius'un gelişini gözetleyebilmek umuduyla bakışlarını çepeçevre dolaştırdı. Ama dışarıdaki hiçbir şeyi görebilmek mümkün değildi. Arka avlu oldukça yüksek duvarlarla çevrilmişti, manzara olarak ancak birkaç bahçe görünüyordu. Cosette bu bahçelerin görünüşünün korkunç olduğunu kabul etti. Hayatında ilk defa olarak çiçekleri çirkin buluyordu. Sokak başındaki bir pis su dereceği onun daha çok işine yarardı. O da gökyüzüne bakmaya karar verdi, Marius'un oradan gelebileceğini düşünüyormuş gibi. Birdenbire iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Ruh değişikliğinden gelmiyordu bu gözyaşları. Bezginlikle parçalanan umutlar. Onun durumu buydu işte. Belli belirsiz bir şekilde anlatılamaz korkunç şeyler duydu. Gerçekten de bazı şeyler sanki havadan geçerler. Hiçbir şeyden emin olmadığını, birbirini görememenin birbirini kaybetmek olduğunu aklından geçirdi. Marius'un kendisine gökten gelebileceği düşüncesi ona artık sevimli değil hazin göründü. Sonra bu bulutlar işte böyledir. Sükunete, umuda, bilinçsiz olmakla birlikte Tanrı'ya güvenen bir gülümsemeye kavuştu. Evde daha herkes yatıyordu. Bir taşra sessizliği hüküm sürüyordu. Hiçbir pancur açılmamıştı. Kapıcının kulübesi kapalıydı. Toussaint kalkmamıştı. Cosette pek tabii olarak babasının da uyuduğunu düşündü. Çok acı çekmiş, hala da çok acı çekmekte olması gerekiyordu. Çünkü babasının kötü davrandığını düşünüyordu. Yalnız Marius'a güveniyordu. Böyle bir ışık dünyada kararmazdı. Dua etti. Zaman zaman uzaktan uzağa bir takım boğuk sarsıntılar duyuyor. Kendi kendine sokak kapılarını bu kadar erkenden açıp kapamaları çok garip doğrusu diyordu. Bunlar barikatı döven top sesleriydi. Cosette'in penceresinin birkaç ayak altında duvarın kapkara bir saçağında bir kırlangıç yuvası vardı. Bu kuş yuvasının çıkıntısı saçaktan bir parça dışarı taşıyordu. Öyle ki yukarıdan bu küçük cennetin içi görülebiliyordu. Ana kuş oradaydı. Yavrularının üzerine kanatlarını yelpaze gibi açmıştı. Baba kuş uçup gidiyor, sonra gagasında yiyecekle öpücükler getirerek geri dönüyordu. Doğan gün bu mutlu şeye altın tozu serpiyordu. Tabiatın o yüce çoğalınız kanunu burada güler yüzlüydü, muhteşemdi. Bu tatlı bilmece sabahın zaferi içinde açılıyordu. Cosette saçları güneş içinde, ruhu hayaller içinde, içinden aşkla, dışından günle aydınlanmıştı. Dalgın bir tavırla aynı zamanda Marius'u düşündüğünü kendi kendine açıkça söylemeye cesaret edemeden dışarı doğru eğildi. Bu kuşlara, bu aileye, bu erkekle dişiye, bu anayla yavrulara, bir kuş yuvasının bir genç kıza verdiği derin heyecanla bakmaya başladı. 11. Her hedefe isabet eden, kimseyi öldürmeyen tüfek ateşi. Saldıranların ateşi devam ediyordu. Tüfek ateşiyle top ateşi gerçekte pek zarar vermeden birbirini kovalıyordu. Yalnız Korint meyhanesinin cephesinin üst yanı harap oluyordu. İri saçmalarla, küçük demir güllelerle delik deşik olan birinci katın penceresiyle tavan arası penceresi yavaş yavaş biçimini kaybediyordu. Buralara yerleşen savaşçılar çekilmek zorunda kalmışlardı. Zaten barikatlara yapılan saldırıların bir kuralıdır bu. isyancılar karşılık vermek hatasına düşerlerse, cephanelerini tüketmek için uzun zaman ateş ederler. Ateşlerinin yavaşlamasından isyancıların ne kurşunları ne de barutları kalmadığı anlaşılınca saldırıya geçilir. Enjolras bu tuzağa düşmemişti, barikat hiç karşılık atış yapmıyordu. Gavroş her atışta üstün bir alay işareti olan diliyle yanağını şişiriyor, iyi iyi diyordu, bezleri yırtın, sargı bezine ihtiyacımız var. Courfeyrac misket ateşine neden etkisinin az olduğunu soruyor, topa, adamcağızım lafı amma da uzatıyorsun ha diyordu. Baloda olduğu gibi savaşta da tasalanacak şeyler vardır. Hiç şüphesiz barikatın bu uzun sessizliği kuşatanlara tasa vermeye başlıyor, beklenmedik bir olay korkusu uyandırıyordu. Bu taş yığının arkasını açıkça görmek, hiç karşılık vermeden yumrukları yiyen, bu duygusuz duvarın ardında olup bitenleri anlamak ihtiyacını duydular. İsyancılar birdenbire komşu bir damın üzerinde, güneşte parlayan bir miğfer gördüler. Bir itfaiye eri yüksek bir bacaya dayanmış, nöbet bekler gibi duruyordu. Bakışları diklemesine barikatın içine dalıyordu. Enjolras, işte rahatsız edici bir gözcü dedi. Jean Valjean, Enjolras'ın karabinasını geri vermişti ama kendi tüfeği vardı. Bir kelime bile söylemeden itfaiye erine nişan aldı. Bir saniye sonra miğfer kurşunu yemiş, gürültüyle sokağa düşüyordu. Asker de ürkmüştü, çabucak ortadan kayboldu. İkinci bir gözcü onun yerini aldı. Bu bir subaydı. Jean Valjean tüfeğini yeniden doldurarak yeni gelene nişan aldı. Subayın miğferini de erin miğferinin yanına yolladı. Subay direnmedi, hemen geri çekildi. Bu sefer ihtar anlaşıldı. Damın üzerinde kimse belirmedi. Böylece barikatı gözetlemekten vazgeçtiler. Bossuet, Jean Valjean'a niçin adamı öldürmediniz diye sordu. Jean Valjean buna karşılık vermedi. 12. Düzen taraftarı düzensizlik. Bossuet, Confer'in kulağına sorduğuma karşılık vermedi diye fısıldadı. Confer, tüfekle iyilik eden bir adam bu dedi. Artık uzakta kalan o günleri unutmamış olanlar, banliyö muhafız askerlerinin ayaklanmalara karşı kahramanca davrandığını bilirler. Hele 1832 Haziran günlerinde pek inatçı, pek korkusuzdular. Panten, Vertu ya da Künet meyhanesinin sahibi, müessesesini ayaklanmanın işsiz bıraktığını, dans salonunun ıssız kaldığını görünce aslan kesiliyor, koltuk meyhanesinin temsil ettiği düzeni kurtarmak için kendini ölüme atıyordu. Hem burjuva hem kahraman olan o devirde, koruyucu şövalyeleri bulunan fikirler karşısında menfaatlerin de maceracı silahşorları vardı. Nedenin bayağılığı davranışın kahramanlığından bir şey eksiltmiyordu. Bir para yığınının azalması bankerlere Marseyez'i söyletiyordu. Tezgah için kanlarını şairane bir ruhla döküyorlardı. Vatanın son derece küçültülmüş şekli olan dükkanı bir Spartalı heyecanıyla koruyorlardı.